Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Seks Neden Keyiflidir? İnsanın Cinsel Evrimi. Yazarı Jared Diamond. Özgün adı Why Sex is Fun, The Evolution of Human Sexuality. Çevirmeni Sinem Gül, türü bilimsel. Varlık Yayınları, 3. basım Ocak 2016. ISBN numarası 978-975-434-194-2. Bu kitap 154 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Mayıs 2020. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. Biz insanlara birçok hayvanın cinsel yaşamı garip görünür. Oysa cinsel yaşamı garip olan asıl bizleriz. Neden mi? Gözden uzak çiftleşen tek tür biziz. Dahası istediğimiz zaman, hatta döllenmenin olanaksız olduğu dönemlerde bile çiftleşiriz. İnsan dişisi döllenmeye elverişli olduğu dönemi tam olarak bilmez. Bilse de diğer dişi memeliler gibi bunu renk değiştirerek, koku salgılayarak ve sesler çıkararak ilan etmez. Cinselliğimiz en yakın atalarımız olan insansı maymunlardan neden bu kadar farklı? Neden memeliler arasında bir tek insan dişisi menopoza girer? Neden insan erkeği hamile bıraktığı dişinin yanında kalıp genlerini taşıyan yavrularının yetiştirilmesine genelde yardımcı olur? Fizyoloji ve evrimsel biyoloji dallarında uzman, ödüller kazanmış bir yazar olan Jared Diamond, cinsel açıdan bizi atalarımızdan bunca farklı kılan evrimsel etkenleri araştırıyor ve insan konumuna erişmemizde büyük beyinlerimiz ve dik durabilen gövdemiz kadar cinselliğimizin de hayati önem taşıdığını çarpıcı örnekler vererek açıklıyor. Bilimin Ustaları dizisi hakkında. New Yorklu bilim adamı John Brockman'ın kurduğu Brockman Incorporation Ajansı'nın bir araya getirdiği, konularında dünyanın en önde gelen bilim adamlarının bilimin sınırlarını gittikçe genişleten ve geniş kitlelere yayılmasını sağlayan çalışmaları Bertelsmann, İtalya'da Rizzoli, ABD'de Basic Books, İngiltere'de Orion gibi büyük yayın evleri tarafından yayınlanmaya başladı. Birinci bölümü 12, ikinci bölümü 10 kitaptan oluşan ve 1998 itibarıyla 25 ülkeye satılan bu görkemli dizinin Türkçe çevirileri yayın evimizde yayınlanıyor. İlk bölümü oluşturan yapıtlar: Richard Leakey, The Origin of Humankind, İnsanın Kökeni; John Barrow, The Origin of the Universe, Evrenin Kökeni; Paul Davies, The Last 3 Minutes, Son 3 Dakika; Daniel C. Dennett, Kinds of Minds, Aklın Türleri; Jared Diamond, Why Sex is Fun, Seks Neden Keyiflidir; Daniel Hillis, Etching on a Stone, Bir Taşın Üzerindeki Oymalar; Mary Catherine Bateson, Social Change and Adaptation, Toplumsal Değişim ve Uyum; George Smoot, The Beginning of the Time, Zamanın Başlangıcı; Marvin Minsky, Thinking Machines, Düşünen Makineler; Steve Jones, Change and Decay, Değişim ve Çürem; Stephen Jay Gould, Pattern and Direction in the History of Life, Yaşam Tarihinde Model ve Yön. Yazar hakkında. Fizyoloji ve evrim biyolojisi dallarında uzman olan Jared Diamond, UCLA Üniversitesi'nin tıp fakültesinde fizyoloji eğitimi veriyor. Dünya çapında başarı elde eden The Third Chimpanzee, Üçüncü Şempanze adlı kitabı Los Angeles Times'ın kitap ödülü ile İngiltere'nin bilim kitabı ödülünü kazandı. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'nin üyesi olan Diamond, yazılarıyla Discover dergisine sık sık katkıda bulunuyor. Yazar halen Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yaşıyor. Ön söz. Cinsellik konusu aklımızı kurcalar. Cinsellik en yoğun zevklerimizin kaynağıdır. Ama aynı zamanda çoğunlukla kadınlarla erkeklerin evrimleşmiş rolleri arasındaki çatışmadan kaynaklanan acıların nedenidir. Bu kitap insan cinselliğinin şu andaki haline nasıl geldiğine ilişkin spekülasyona dayanan bir anlatıdır. İnsan cinselliğinin diğer tüm canlı hayvanlarla karşılaştırıldığında ne denli garip olduğunu çoğumuz fark etmeyiz. Bilimciler en yakın insansı maymun benzeri atalarımızın cinsel yaşamlarının bile bizden çok farklı olduğunu düşünüyorlar. Bazı belirgin evrim güçleri atalarımızı etkileyerek bizim diğer türlerden farklılaşmamıza yol açmış olmalı. Bu güçler neydi ve bizdeki tuhaflık gerçekte nedir? Cinselliğimizin nasıl evrildiğini anlamak yalnızca kendi içinde değil, bize özgü diğer insani özelliklerimizin anlaşılması açısından da çok ilgi çekici. Bu özellikler arasında kültürümüz, konuşma yeteneği, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve karmaşık aletleri kullanabilmemiz yer alıyor. Paleontologların bu özelliklerin evrilmesini çoğunlukla büyük beyinlerimize ve dik duruşumuza bağlamalarına karşın, ben tuhaf cinselliğimizin de bu özelliklerin evrilmesinde eşit önem taşıdığını savunuyorum. İnsan cinselliğinin bu kitapta tartıştığım alışılmadık yönleri arasında dişi menopozu, insan toplumlarında erkeklerin rolü, seksin mahrem olarak yapılması, çoğunlukla üremekten çok eğlence amacıyla seks yapmamız ve kadınların göğüslerinin süt salgılama amacıyla kullanılmadan önce büyümesi yer alıyor. Sıradan insana bu özellikler açıklama gerektirmeyecek kadar doğal görünebilir. Oysa düşünüldüğünde bu özelliklerin açıklamasının şaşırtıcı derecede zor olduğu görülüyor. Ayrıca erkeklerde penisin işlevini ve bebekleri erkeklerin değil kadınların emzirmelerinin nedenlerini de tartışacağım. Bu iki sorunun yanıtları son derece açıkmış gibi görünebilir. Oysa bu soruların ardında henüz çözüme kavuşturulmamış şaşırtıcı sorular saklı. Bu kitabı okuduğunuzda cinsel ilişkiden zevk almanızı sağlayacak yeni pozisyonlar öğrenmeyeceksiniz. Kitap adet sancılarından ya da menopozun yarattığı sıkıntılardan kurtulmanızı da sağlamayacak. Eşinizin başka bir ilişkisi olduğunu öğrenmenin, ikinizden olmuş çocuğunuzu ya da çocuk yüzünden sizi ihmal etmesinin yarattığı acıyı gidermeyecek. Ama bu kitap bedeninizin neden böyle olduğunu ve sevgilinizin neden bu şekilde davrandığını anlamanıza yardım edebilir. Ayrıca kimi yıkıcı cinsel davranışlara neden yöneldiğinizi anlarsanız belki bu anlayış içgüdülerinizden uzaklaşmanıza ve davranışlarınızı daha entelektüel şekilde ele almanıza yardımcı olabilir. Bazı bölümlerdeki metinlerin ilk nüshaları Discover ve Natural History dergilerinde yer aldı. Tartışmalarımız ve yaptıkları yorumlar için bilimci arkadaşlarıma, metne gösterdikleri titizlik için Roger Short ve Nancy Wayne'e, resimlemeler için Alan Modecki'ye ve beni bu kitabı yazmaya davet eden John Brockman'a minnetimi belirtmek isterim. Birinci bölüm. En tuhaf seks yaşamına sahip olan hayvan. Köpeğinizin sizinki gibi bir beyni olsaydı ve ona cinsel yaşamınız hakkında ne düşündüğünü sorsaydınız, alacağınız yanıt sizi çok şaşırtabilirdi. Bu iğrenç insanlar ayın herhangi bir günü çiftleşiyorlar. Barbara doğurgan olmadığını bildiği günlerde bile sevişmek istiyor. Örneğin adetinden hemen sonra John ise çabalarının bir çocuk verip vermeyeceğine hiç aldırmadan hep istekli. Daha da kötüsü Barbara ve John kadının hamilelik döneminde bile çiftleşmeyi sürdürdüler. John'un annesiyle babası ziyarete geldiklerinde onların da çiftleştiklerini duydum. Üstelik John'un annesinin menopoz denen şeyden yıllar önce geçmiş olmasına rağmen. Artık bebek yapamıyor ama yine de çiftleşmek istiyor. Ve John'un babası da ona uyuyor. Boş yere uğraşıp duruyorlar. En garibi Barbara ile John ve John'un ebeveynleri kendine saygısı olan her köpek gibi bu işi dostlarının önünde yapmak yerine çiftleşirken yatak odasının kapısını kapatıyorlar. Köpeğinizin düşüncelerini anlamak istiyorsanız normal cinsel davranışın ne olduğu konusundaki insana dönük bakış açınızdan kurtulmalısınız. Günümüzde kendi standartlarımıza uymayanları aşağılamayı artık dar kafalılık ve ön yargı olarak görüyoruz. Bu türden dar kafalı davranışlara küçümseme uyandıran bir cilik etiketi yapıştırılıyor. Söz gelimi ırkçılık, cinsiyetçilik, Avrupa merkezcilik ve fallus merkezcilik gibi. Bu modern cilik listesine hayvan hakları savunucuları artık türcülük güdahını da ekliyorlar. Bizim cinsel davranış standartlarımız olağanüstü derecede çarpık, türcü ve insan merkezci. Çünkü dünyadaki diğer 30 milyon hayvan türüne göre asıl insan cinselliği anormal. Bizim cinselliğimiz dünyadaki milyonlarca bitki, mantar ve mikrop türüne göre de anormal. Ama bu geniş bakış açısını göz ardı edeceğim. Çünkü ben daha kendi hayvan merkezciliğimden kurtulamadım. Bu kitap cinselliğimize bakış açımızı yalnızca diğer hayvan türlerini de içerecek şekilde genişleterek kazanabileceğimiz içgüdülerle sınırlandırılmıştır. Öncelikle normal cinselliği, bizim aralarından yalnızca biri olduğumuz yaklaşık 4300 memeli türünün standartlarına göre değerlendirelim. Memelilerin çoğu çocuklarına birlikte bakan bir erkek ve dişi yetişkinden oluşan çekirdek aileler halinde yaşamazlar. Bunun yerine pek çok memeli türünde hem yetişkin erkekler hem de yetişkin dişiler en azından üreme mevsimi boyunca yalnızdırlar ve ancak çiftleşmek için bir araya gelirler. Dolayısıyla erkekler çocuklarına bakmaz, çocuklarına ve geçici eşlerine tek katkıları spermalarıdır. Aslanlar, kurtlar, şempanzeler ve pek çok toynaklı memeli gibi en sosyal memeli türleri bile kendi sürü ya da grupları içinde dişi erkek çiftleri oluşturmazlar. Sürü ya da gruptaki yetişkin erkekler kendilerini sürüdeki diğer yavrular pahasına belli yavrulara adayarak bunları kendi dölleri olarak tanıma belirtisi göstermezler. Hatta aslanları, kurtları ve şempanzeleri inceleyen bilimciler hangi erkeğin hangi yavrunun babası olduğunu ancak son birkaç yıl içinde DNA testleri sayesinde anlamaya başlayabildiler. Ama tüm genellemeler gibi bunun da istisnaları var. Yavrularına babalık eden yetişkin erkek memeli azınlıklar arasında dişi haremleri kuran çok eşli erkek zebra ve goriller. Dişilerle yalnız çiftler oluşturan erkek gibonlar ve bir yetişkin çok eşli dişinin hareminde ilki erkek bulundurduğu semer sırtlı tamarin maymunları yer alır. Sosyal memelilerde seks genellikle grubun diğer üyelerinin yanında yapılır. Söz gelimi kızışma dönemindeki dişi berberi şebeği grubundaki tüm yetişkin erkeklerle çiftleşir ve birleşmelerini diğer erkeklerden saklamaya çalışmaz. Bu görüntüye açık seksin en iyi belgelenmiş istisnasına şempanze gruplarında rastlanır. Yetişkin erkek ve kızışma dönemindeki dişi birkaç günlüğüne birlikte gruplarından ayrılarak insan gözlemcilerin eşleşme olarak adlandırabilecekleri bir ilişki kurarlar. Ama eşiyle mahrem olarak çiftleşen dişi şempanze aynı kızışma çevrimi içinde diğer yetişkin erkek şempanzelerle gözler önünde seks yapabilir. Çoğu memeli türünde yetişkin dişiler döllenebilecekleri kısa yumurtlama dönemlerini çeşitli yöntemlerle ilan ederler. İlan görsel, söz gelimi döl yolunun etrafı parlak kırmızı bir renk alır. Kokusal, belirgin bir koku yayılır. İşitsel, ses çıkarılır. Ya da davranışsal, dişi yetişkin bir erkeğin önünde çömelerek döl yolunu gösterir, olabilir. Dişiler ancak doğurgan oldukları dönemlerde cinsel ilişkiye davet ederler. Diğer günlerde tahrik edici işaretleri olmadığı için erkeklere cinsel açıdan çekici gelmezler ve buna rağmen çiftleşmek isteyen erkekleri geri püskürtürler. Yani seks yalnızca keyif amacıyla yapılmaz ve genellikle döllenme işleviyle bağlantılıdır. Ama bu genellemede de istisnalar görülüyor. Cüce şempanze yani bonobo ve yunus gibi birkaç türde seks üremede belirgin şekilde ayrılmıştır. Son olarak yabani memeli türlerinde menopoz düzenli bir olgu olarak görülmez. Menopoz sözcüğüyle daha önceki doğurgan dönemden çok daha kısa bir zaman aralığı içinde doğurganlığın tamamen sona ermesi kastedilmektedir. Bu dönemden sonra önemli uzunlukta bir kısır yaşam dönemi gelir. Yabani memeliler ise öldüklerinde ya hala doğurgandır ya da yaşları ilerledikçe doğurganlıkları aşamalı olarak azalır. Şimdi normal memelilerin cinselliği hakkında anlattıklarımı insan cinselliğiyle karşılaştıralım. Aşağıdaki insan özelliklerini bizler hiç düşünmeden normal olarak görürüz. 1. Çoğu insan toplumunda çoğu erkek ve kadın toplumun diğer üyelerinin karşılıklı yükümlülükler getiren bir sözleşme olarak tanıdıkları uzun vadeli bir ilişki, yani evlilik kurar. Tekrar tekrar ve çoğunlukla ya da tamamen birbirleriyle seks yaparlar. 2. Evlilik cinsel bir birliktelik olmanın yanı sıra doğan bebeklere birlikte bakılmasını sağlayan bir ortaklıktır. Yani insanlarda genellikle dişilerin yanı sıra erkekler de ebeveyn olarak bakım sunarlar. 3. Karı koca ya da koca ve karıları bir çift ya da kimi durumlarda harem oluşturmalarına karşın diğer çiftlere karşı korudukları yalnızca kendilerine ait bir bölgede, yani gibonlar gibi, tek başına bir çift olarak yaşamak yerine ekonomik işbirliği içine girdikleri ve aynı toplumsal alanı paylaştıkları diğer çiftlerle birlikte bir toplum içinde yaşarlar. 4. Evli çiftler diğer insanların da orada bulunmalarına kayıtsız kalmak yerine genellikle mahremiyet içinde seks yaparlar. 5. İnsanlarda doğurganlık ilan edilmek yerine gizlenir. Yani kadının yumurtlama sürecindeki kısa doğurganlık dönemini olası cinsel eşlerin ve hatta çoğu kadının fark etmesi güçtür. Kadının cinsel ilişkiye hazır olduğu dönem doğurganlık dönemini aşarak adet çevriminin çoğunu ya da tamamını kapsar. Dolayısıyla insanlarda cinsel birleşmelerin çoğu gebe kalmaya uygun olmayan dönemlerde gerçekleşir. Bunun anlamı insanlarda cinsel birleşmenin çoğunlukla döllemekten çok keyif için yapıldığıdır. 6. 40 ya da 50 yaşını geçen tüm kadınlar menopoza girer ve doğurganlıkları tamamen sona erer. Erkekler genellikle menopoza girmez. Kimi erkekler çeşitli yaşlarda üreme sorunları yaşayabilir. Ama belirli yaşlarda yoğunlaşan bir kısırlık hali ya da üreme yeteneğinde evrensel bir son yoktur. Her kural beraberinde kuralın ihlalini de getirir. Bir şeye kural adını vermemizin nedeni bunun karşıt halinden, yani kuralın ihlalinden daha yaygın olmasıdır. Bu diğer kurallar için olduğu kadar insan cinselliğindeki kurallar için de geçerlidir. Son iki sayfayı okuyanlar hiç kuşkusuz tanımladığım genellemelerin istisnalarını düşünmeye başlayacaklardır. Ama bunlar yine de genelleme olma özelliğini korumaktadır. Söz gelimi yasalar ya da gelenekler gereği tek eşliliği benimseyen toplumlarda bile evlilik dışı ya da evlilik öncesi seks ve uzun vadeli bir ilişkinin parçası olmayan seks yaşanır. İnsanlar bir gecelik ilişkilere girerler. Ayrıca çoğu insan pek çok yıla ya da on yıllara uzanan ilişkiye de girer. Ama aslanlar ve orangutanlar yalnızca bir gecelik ilişkiler kurar. Son yarım yüzyılda geliştirilen genetik babalık testleri, Amerikan, İngiliz ve İtalyan bebeklerden birçoğunun babasının gerçekten de annenin kocası ya da sürekli erkek arkadaşı olduğunu göstermiştir. İnsan toplumlarının tek eşli olarak tanımlanması da pek çok okuru öfkelendirebilir. Zoologların zebralarla goriller için kullandıkları harem terimi bir insan kurumunu tanımlayan Arapça sözcükten alınmıştır. Evet, birçok insan ardışık tek eşlilik yaşar. Evet, günümüzde bazı ülkelerde çok kadınlılık, yani bir erkekle birden fazla karısı arasındaki uzun dönemde eş zamanlı birliktelik, birkaç toplumda ise çok erkeklilik, bir kadınla birden fazla kocası arasındaki uzun dönemde eş zamanlı birliktelik yasaldır. Hatta çok kadınlılık, devlet kurumlarının doğmasından önce geleneksel insan toplumlarının çoğunluğunda kabul edilmekteydi. Ama çok kadınlılığın resmen kabul edildiği ülkelerde bile çoğu erkeğin aynı anda bir tek karısı vardır ve yalnızca çok zengin erkekler aynı anda birkaç kadınla birlikte olabilirler. Çok eşlilik sözcüğünü duyduğumuzda aklımıza gelen Arap ve İran kraliyet ailelerininki gibi geniş haremler ancak insan evriminin geç dönemlerinde ortaya çıkan ve birkaç erkeğin büyük miktarlarda servet elde etmesine izin veren devlet düzeyinde toplumlarda görülebilir. Dolayısıyla genelleme geçerlidir. Çoğu insan toplumunda, çoğu yetişkin belli bir zamanda hem yasal hem de pratik açıdan tek eşli olan uzun vadeli bir çift ilişkisi içindedir. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.